Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la bugün yine sizlerin karşısındayız. Sayın hocam, bugün yine bir yazınızdan aslında bir alıntıyla yazınızda bahsettiğiniz bir konu üzerinden dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Benim de dikkatimi çekti. Bireysel bir SWOT analizi başlıklı yazınız var. Bu SWOT analizi bildiğimiz kadar iş dünyasında, evet, işte üniversitelerde, organizasyonlarda yapılan bir şey. Belki hem bu nedirden başlayıp peki kişinin kendi SWOT analizi nedir diye bir devam etmek niyetindeyim. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi Feyzullah, bu SWOT analizi iş dünyasının, dediğin gibi iş dünyasının kullandığı bir metot. İngilizcesiyle strength güçlü taraflarını taraflar. Ve W weakness zayıf taraflarını, opportunity imkanlarını ve threat tehditleri tehditler içeriyor. Yani aslında iş dünyası şunu yapmaya çalışıyor. Bulunan bu işin, kurulacak bu işin, sürdürülecek bu işin şu andaki piyasada fırsat güçlü tarafları nedir bu işin? Zayıf tarafları nedir? Hangi imkanlar vardır ve tehditler nedir diye bir durum analizi yapılır. Hatta bir bunun için arama konferansları yapılır. Ben şimdi üniversiteler kurulurken birkaç kere kurulma süreçlerinde bulunduğum için bu arama konferanslarında birkaç kere var oldum. Bu bir şey, gruplar halinde işte bu sorunun, bu dört tane şeyin, kuracağımız bu üniversitenin, kuran kişinin, topluluğun hangi güçlü tarafları var, hangi zayıf tarafları var, var olan imkan ortamda ne türden imkanlar var ve ne türden zorluklar var bir türünden bir değerlendirilme yapılıyor.
Yani beyin fırtınası gibi.
Beyin fırtınası gibi.
Onu böyle
gibi
kategorize ve sistematik.
Farklı alanlardan insanları alıyorsunuz. Böyle workshop şeklinde çalışıyorlar ki sonuçta da bir raporlamaya bir şey çıkıyor. Hangi temalar çıkıyor bunun için? Bu bir yöntem. Şimdi bunu acaba biz bireyler için yapabilir miyiz?
Evet.
Aslında derdim şu. Niye böyle bir şey yapmak geliyor? Böyle bir de iş dünyasındaki bir, bu iş dünyası için olan bir şey. Psikolojinin bunun için geliştirdiği tabirler var zaten. Yani diyelim ki mesela Martin Seligman'ın insan karakterinin güçlü yönleri dediğimiz şey, karakter güçleri denen şey aslında bunun bir tanesi. O strength denen şeyin, güçlü taraflar dediğimiz şeyin şeyi. O aynı zamanda bizim az puan aldığımız taraflarda belki daha zayıf olduğumuz, daha geliştirilmesi gereken taraflarımız dediğimiz bir listeyi veriyor. Aslında Martin Seligman bir anlamda bireysel bir SWOT analizi yapıyor. Şimdi bu meseleyi niye önemsiyorum? Genç insanın 8 sorumluluğu diye bir eğitim geliştirmeye çalışıyoruz ya.
Evet.
Burada da zaman zaman seninle konuştuk. Oradaki temel meselelerden biri kişinin kendini tanıması ve kendi farkındalığı oluşturması ve kendiyle ilgili bir nevi bir gelişme planına sahip olması. Kendini tanıma, farkında olma ve kendisiyle ilgili bir geliştirme planı oluşturma. Bunun hangi yollarla yapılacağı üzerine kafa yoruyorum. O yüzden de değişik sosyal bilimlerin değişik alanlarının yaptığı metotlara da bakma tarzım oluyor.
Mesela hocam şey demez, değişik disiplinlerden, değişik alanlardan bazı teknikler ya da tabirler alma, bu çok şey, yaygın bir şey. Benim aklıma hemen şey geldi. Bu evlilik araştırması John Gottman. Onun bir rapport tekniği var mesela, işte diyalog tekniği. Onu o işte uluslararası ilişkiler, diplomaside kullanılan bir teknikten mesela aldığını biliyoruz. Çünkü orada kullanılan bir teknik, yapı gibi. Buradaki mesele de hani iş dünyasında, organizasyonlarda, şirketlerde sıkça kullanılan bir şey. Acaba kişinin kendini tanıması ve kendini anlaması ile ilgili nasıl kullanılabilir gibi bir şey geldi benim aklıma.
Şimdi buradaki problem şu tabii. SWOT analizinde bir insan topluluğunu topluyorsun. Genellikle işte 40 civarında insan oluyor bu. Bazen daha sayı değişebiliyor. Bunlar çalışıyor. Şimdi kendimizi analiz ederken çok sayıda insanı toplamak mümkün değil. Şimdi derdim şu. Kendimizi analiz etme, kendimizle ilgili güçlü zayıf tarafların farkına varma ve kendimizi bir geliştirme planı yapmak ana derdimiz ya. Bunu nasıl yapacağız? Bütünceğimiz bu. Şimdi benim kanaatim SWOT analizinin büyük kısmı kendimize düşüyor. Bir nevi çünkü iç dünyamızla ilgili birçok bir şey ve biz iç dünyamızı başkalarına açmadıkça onların bunu bilebilmesi mümkün değil. Bir nevi insan kendisinin uzmanı. En fazla kendi kendimizi tanıyoruz. Fakat bir yandan da şöyle problem var. Kendimize karşı nötr bir şekilde değerlendirmeye müsait de olmayabiliriz. Psikolojiler, duygular buna engel de olabilir. Hani sosyal psikolojide benliğine pozitif bakma eğilimi dediğimiz olağan normal şartlarda kendi benliğimizi olağandan daha iyi görme eğiliminde oluyoruz.
Evet.
Ancak depresyona girersek veya travmatik yaşantılarımız olursa veya bazı kişilik özelliklerinden dolayı kendimizi olduğumuzdan daha kötü de görebiliriz.
Kötü, suçlayıcı, kritik.
Evet. Normalde doğal haliyle insanlar kendine biraz torpil yapıyor ama insanların bir kısmı da kendini acımasızca fazladan, olandan daha küçük, daha kötü görme eğiliminde oluyor. Hani o böyle doğru bir şekilde kendinde olanı doğru bir şekilde görmek biraz zorluk oluşturuyor. Bir yandan diyoruz ki iç dünyayı insan en fazla kendisi bilir. Ama bir yandan da insanın böyle bir zorluğu var. Dış dünyada başka insanlara yani toplayıp bir gün şu enteresan olabilir mesela. Diyelim ki dostların, arkadaşların toparlayıp bir günü benim için, benim SWOT analizim için ben nasıl bir insanım diye beni değerlendirme için kullanalım deme cesaret. Bir cesaret ister, bir zorluk oluşturur. Hani pek örneği görülmüş müdür bilmiyorum. İki, bu süreci yönetmek de kolay bir şey değil. Çünkü başka insanların bir üniversitenin kurulma sırasındaki tehdit ve imkanlarını, güçlü zayıf taraflarını söylemek kolay da bir arkadaşın zayıf ve güçlü tarafını söylemek o kadar kolay bir şey değil. Başkalarının geri bildirimini nötr olarak alabilmek de o kadar kolay bir şey değil. Ama yine de bir düzeyde dış gözlemciye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
Evet.
Ben hemen hemen her şeyde bir esas işin kendi iç dünyamızdaki değerlendirme olduğunu ama bir dış gözlemci değerlendirmesini. Yani benim şeyim odur. Üç kişi.
Üç kişi böyle.
Üç kişilik bir dış değerlendirme. Yol üzerinde ev yapanın şeyi çok olur.
Müteahhit
tavsiye edeni. Mimarı çok olur. Onun gibi olmamak şartıyla gelene gidene ben nasıl bir insanım diye sorarsanız sizi halaş bambuğuna çevirir.
Kafanız iyice karışabilir.
Kafanız karışabilir. Üç tane sizi gerçekten tanıyan, sizin seçeceğiniz, aklı başında olan kişiden geri bildirim almanın bir dış gözlemci anlamında faydası olduğunu düşünüyorum. Bunu mesela hatırlarsan eşleşme süreçlerinde de yapıyorduk.
Evet.
Kişi eşle ilgili esas şeyi, analizi kendisi yapacaktı. Ama dışarıdan üç kişiye de ya biz uyar mıyız birbirimize sormanın da bir şeyi faydası vardı.
Faydası
bu
var.
Şeyin bu riskleri nedir? Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sorabilmenin de bir faydası var.
Belki böyle arkadaşlarımıza çok yakın hani gördüğümüz o üç kişiyi. Ya benim üç tane hani zayıf yönüm, üç tane güçlü yönümü söyler misin ya da yazıp bana gönderir misin diye birbirimize böyle paylaşsak.
Hani olabilir.
Gibi.
Bu mümkün. Mesela diyelim ki insanların klinikte benim sorduğum soru şu. Lise yıllıklarında olur ya 15-20 kişi birden sana bir şeyler yazar. Genelde insanlar hani tam biraz pozitif yazma eğiliminde olur ama bir kişinin çok güçlü ve bariz bir tarafı varsa genelde 5-10 kişi birden ona vurgu yapar.
Evet.
Yani oralarda siz, olduğunda tekrarlanan tema ve cümleler aslında sizin hangi tarafınızın güçlü veya zayıf olduğunuz, nasıl biri olduğunuzla ilgili bir vurgu.
Bir kanaat
oluşturucu. Bir kanaat oluşturucu bir şeydir. Şimdi psikolojik geleneğinin bir diğer şeyi, kendine farkına varmanın şeylerinden biri de psikoterapilerdir. Biliyorsun bazen psikoloji eğitimlerinde de psikologların kendileri de psikanaliz geleneğinde kendisi psikanalizden geçer. Veya psikanalizde değilse bile kendiyle ilgili bir farkındalık için bir analiz süreci, bir görüşme süreci yapılabilir. Bazı insanlar evet. Bunu yapar. Veya diyelim ki sıradan kişiler için de kendini daha tanıması açısından bir hastalık olmaksızın bir kriz döneminde veya kendini tanıma döneminde bir uzman olduğu varsayılan biriyle bir bireysel görüşme süreci yapılabilir.
Yani bir sadece psikoterapiler bir hastalık ya da bir bozukluk giderilmesi ya da onun tedavisi için değil, bireysel anlamda.
Şimdi bunu psikoterapinin dışına çıkarmak için geliştirilen koçluk denen şey tam da bunu yapıyor işte. Hı-hı. Koçluğun teorisi aslında psikoloji eğitimi almış olabilir ama şart değil. Temel şey bir nevi bir başkasının gelişim sürecine öncülük etmek. Kişiler koç dediğimiz kişilere gidiyor. Hı hı. Şimdi koçlar aslında bir psikopatolojinin tedavisi için iyi kişiler değil. Ama hayatta bunu ayırmak kolay değil. Koçluk sistemlerinin en büyük problemi o. Neresi psikopatoloji, neresi değil, ayırt etmek kolay bir şey değil. Ama normalde gelişim için şu anda geliştirilmiş, iş dünyasının geliştirdiği şey koçluk. O koçlukla kişinin bir nevi gelişim süreci, farkındalık süreci oluşturulmaya çalışıyor. Bilgi yöntemlerinden biri de bu olabilir. Bu
evet.
Koçluk yönteminde kendine özgü artıları, eksi yönleri var. Şimdi benim kanaatim, sonuçta şu iş meşru ve hoş bir şey. Kendimizi tanımak, kendimizin zayıf güçlü taraflarını fark etmek ve benim için ister kariyer anlamında, ister yaşam biçimi anlamında nerelerde sorunlar var, nerelerde iyileştirilme yapılıyor, nerelerimi güçlü, nasıl yapabilirim bu şeyleri, benim için halime uygun şey nedir sorularının meşru ve güzel bir soru olduğuna göre bunu yapmanın özetle yolu en fazla kendimize düşüyor. Kendi üzerimize tefekkür etme ve bir zihnimizi de kendimize fazla torpil veya kendimize acımasızca fazladan eleştiri yapmaksızın olduğu haliyle bir şey yapmak, analiz etmek. İki, bizde özellikle yakın ilişkilerde en şey yüzümüz açığa çıkar. Ama yakın ilişkilerde de kendi karşı duygularını karıştırma şeyi vardır. Çünkü diyelim ki bazen eşler birbirleriyle kavga ederken birbirlerini sundukları zaman hem gerçek bir yüzü sunarlar ama bir yandan da abartırlar. Çünkü çatışma vardır arada. Biraz da aramızda çatışmanın olmadığı, belki biraz oradan da alınabilir aslında. Bazı ekoller şey der, kendini tanımak için düşmanın geri bildirim ne yapıyor ona bak. Hı hı. Seni eleştiren, çatışan şeyler ne söylüyor, o da dikkate alınabilir aslında. Hı hı. Veya daha nötr olan kişiler ama biraz yakın seni tanıyan kişilerden bilgi aldın. Veya bir takım psikoloji testlerini kullandın, ister psikoterapiste gittin, ister koça gittin veya ister psikoloji bilgisinin bir takım analiz şeylerini. Ama onu da kullanmak kolay değil. Onu kullandın. Dikkatli kullanman lazım. Bütün bunları bir araya getirdiğinde bir kendini tanıma ile ilgili bir süreç olabilir. Bende ne var? Bende ne yok? Ben ne yaparsam hoş olur? Ben ne yapmazsam yapmamam lazım? gibi bir analiz şeyi kişinin gelişimine yardımcı olabilir.
Hatta mesela böyle konuşurken de hep böyle aklıma geliyor bazen hani şey olarak konuyu açıyor. Bu analizi acaba kolaylaştıracak bir şey olabilir mi diye şöyle bir şey teklif etsem. Mesela çatışma yaşadığınız bir kişiyi düşünün ve onunla çatıştığınız bir o anıyı düşünün. Kavga etmişsiniz. Bu eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Önce kendi bakış açınızda ne olup bittiğini kendi tarafınızdan yazın. Sonra tam karşı sandalyeye geçin ve onun gözüyle yazın olup bitenleri. Onun yerine geçin ve onu savunmaya başlayın. Sonra bir de üçüncü bir göz olarak dışarıdan bakmaya çalışın gibi. Bu pozitif psikolojide önerilen şeylerden bir tanesi bu mesela böyle o analiz etmede. Olup biteni yeniden değerlendirme, yeniden çerçeveleme de. Mesela bunu kendimiz için, o kendimizi tanıma için de kullanabiliriz. Üç farklı açıdan kendi o olayı değerlendirip aslında kendimizi neredeyiz diye o konumlanmamızı anlamak için bir yol, yöntem de olabilir. Bireysel analiz için de kullanabiliriz. Çatışma alanlarımızda, o haklılık, haksızlık meselesinde, tepkilerimiz, İşte o öz eleştiri derken o öz fırçalama, kendimizi suçlamaya ya da bir başkasına bütün suçu atmadan böyle bir yerli yerinde kendimizi analiz, durumu analiz edebilmede kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu analiz içinde de. Bu konuda hocam paylaşmak istediğiniz başka bireysel SWOT analiziyle ilgili bu konuyu kapatmadan önce söylemek istediğiniz şeyler var mı başka?
Yani tekrar vurgu yapacağım şey, bu esas mesele kendini tanıma meselesi.
Evet.
Yani bir insan tekinin kendini tanımaya, farkına varmaya, güçlü zayıf taraflarını anlamaya, nasıl bir insan olduğunu, hangi kabiliyet, hangi özelliklere sahip olduğunu, benden en iyi ne çıkar, hangi yönlerimi geliştirmem lazım, iyileştirmem lazım meselesine bir kafa yorması, bir farkındalık oluşturması, bu yönde bir çaba göstermesi hak eder. Çünkü gerekir. Yaşamı nasıl yaşadığımız, nasıl yaşamamız gerektiğimiz. Çünkü kendine öylesine bırakamayız yaşamı. Bir varoluşumuzun bir anlamı olduğuna göre, yeryüzünde bulunduğumuzun bir anlamı olduğuna göre, bir takım ihtiyaçlarımız olduğuna göre, kendinizi gerçekleştirme ihtiyaçlarımız olduğuna göre, anlamlı, uyumlu, değerli bir tarzda yaşamak için yollar bulmamız gerekir. Herkesin kendi kabiliyet, kendi imkanları, kendi şartlarıyla ilgili bir yoldur. Ama yani çünkü yaptığımız işe anlam vermek, bizimle uyumlu yaptığımız işin kişilik özelliklerimizle, isteklerimizle uyumlu olması, kabiliyetlerimize göre bir şey olması, kendimizi geliştirme meselesi bu, kendini tanıma meselesiyle ilişkili.
İlişkili. Aradan sonra bu anlamlı bir iş yapmak üzerine bir zihnimizde bazı sorular sormak var. Siz de ona bir giriş yapmış oldunuz ama sanki hani şöyle bir hissiyat oluşuyor artık, yani bir doğuyoruz ve öleceğiz. Yani böyle bir çok da uzun sayılmayan bir yaşam şeyi var bu dünya için konuşuyorum. Yani şu, öleceğimiz gerçeği orada var ve duruyor. Dünyanın tek gerçeği o. Bu yaşamı nasıl yaşayacağız diye arada bir ve ben hani gidiyorum bir yola doğru gidiyorum ama nasıl gidiyorum? Nasıl bir yoldayım diye sorgulamak, yani ara ara durup hep üzerine vurguladığımız şey o iç muhasebesini yapmak, o analizi yapmak her şeyden öte çok önemli. Yani o yolda olmak önemli galiba. Onu aramak önemli. Ne zaman buluruz, nasıl buluruz, bulabilir miyiz bilmiyorum ama herhalde mutlu kılan şey de arama meselesi. O farkındalık oluyor galiba. Evet. Peki hocam. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra bu konuda başka sorularla, başka yönlerden biraz bakmaya devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la aradan önce bireysel SWOT analizi nasıl yapılır? Yani bir kişi güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, imkanlarını, tehditleri, zorluklarını nasıl analiz edebilir, edebilir miyiz? Buna olursa nasıl mümkün olur? Meselelerini biraz konuştuk. Konunun sonlarına doğru aradan hemen önce bu dünyada yaşamakla ilgili hani anlamlı işler yapmak, varoluşsal anlamı aramak, bu yolculuğu iyi yapmak, yolda olmak üzerine konuşurken tabii işin önemli boyutlarından biri de yaptığımız işi anlamlı bulmanın önemi idi. Nasıl mümkün olur anlamlı bir iş yapmak, yaptığımız işlerin anlamlı olması, daha doğrusu neden önemlidir? Anlamlı iş yapmanın insan sağlığı, mutluluğu, ruh sağlığı, varoluşuyla nasıl bir ilgisi var? Bu anlamla ilgili hocam biraz konuşsak.
Şimdi Feyzullah, bir şey üretmek, anlamlı bir iş yapmak, başarı kazanmak, bir derde deva olmak, bir eser bırakmak nasıl mümkün olur? Başarı dediğimiz şey nasıl mümkün olur? Ama anlamlı bir başarı. Yani başarı şöyle bir şey değil. Bir şekilde sadece para kazanmışsın. Nasıl kazandığının yolu yöntemi belli olmaksızın işte bir define bulmak gibi bir kazanmak. Piyangodan para çıkması gibi paranızın olmasını kastetmiyorum. Ama bir şey yapmak, bir şeyde başarmak, bir hedeflerinizin anlamlı bir hedef koyuyorsunuz. Bu meşru, hayırlı bir şey. Sonuçlar itibariyle siz de bunu yapma sürecinde, sürecinle birlikte kendisi de ortaya çıkan sonuç bir başarı, sürecin kendisi de hayırlı ve hukuken, ahlaken meşru bir iş yapacaksınız ve bunu da sonunda bir başarıya ulaşacaksınız. Şimdi bu başarıyı sağlamanın yolu nasıldır? Benim kanaatim 3 tane büyük mesele var. Bir tanesi motivasyon. Bu işi, anlamlı işi, bir şeyi başarabilmenin ilk şeyi bununla ilgili bir motivasyona sahip olmak. Güçlü bir, duygusal bir şey, bir şeyi istemeyle ilgili gücünüz yok ise, bir motivasyonunuz yok ise, bir hedefe kilitlenmeniz yok ise onu yapabilmeniz pek mümkün gibi olmuyor. İkinci şey, çok isteğiniz olabilir ama bir metodolojiniz yok ise, nasıl yapacağınızla ilgili bir yönteminiz yok ise yine başarı olmaz. Üçüncü şey ise tamam ne bir şey istiyorsunuz, o istemeyle ilgili bir motivasyonunuz var, bir metodolojiniz de var ama hayatınızı buna göre organize edemiyorsunuz. Üçüncü şey de hayatı organize edebilmek benim kanaatim başarı için. Bu üç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi başarı için motivasyon bir insanı ne harekete geçirir? Aslında motivasyon teorisi bir psikoloji kitabını açsak bölümlerden bir tanesi motivasyondur. Motivasyon bir kişiyi güdüleyen şey, harekete geçiren şey. O kişinin enerji, bir şeyi yapmak için arkasındaki güç dediğimiz şey için kullanıyoruz. Kişi bunu yapmak için arzu duyuyor, bunu yapmak için harekete geçiyor. Buna motivasyon diyoruz. Benim kanaatim tek bir motivasyon türü yok. Farklı motivasyon türleri var ve her bir insan için değişik motivasyon kaynakları var. Mesela bir tanesi bazı insanlar güç isterler. Bir yere gelmek, bir konuma gelmek, bir pozisyona gelmek, işte parası olmak. Para olmak bir güç demektir aslında. Güç isterler. Sosyal bir konuma gelmek, siyasal bir konuma gelmiş olmak, parası sahip olmak, hayatını istediği gibi yönlendirebilmek, hayatın bir güç mücadelesi olduğunu düşünürler. Zayıf kalmaya karşı güçlü olmayla ilgili bir güçlü arzu, motivasyon duyarlar ve o gücün peşine düşerler. Bazı insanlar için bu merak duygusu temel şeydir. Bir şeyin ne olduğu konusunda çok merak ederler. Yani hayat onlar için cevabı bulunması gereken bulmaca gibidir. Bir şeyin bizzat nasıl yapılacağı, bu bazen teorik bir mesele olabilir, bazen diyelim ki bir şeyi üretmek şeyi olabilir. Bir sosyal sistem kurmak, bir motor bulmak, icat etmek, bir metodoloji geliştirmek, bir teorik bir felsefi meselenin peşine düşmüş olmak, İnsan tekinin bir halini anlamakla ilgili. Buradaki temel şey, motivasyon, bizzat merakın kendisidir. Bazı insanlar için motivasyonun temel şeyi bilmek demektir. Bilmeye karşı güçlü susamış insanların suyu arzulaması gibi bilmek isterler, anlamak isterler. Sanki hayat onlar için sürekli bir ansiklopedinin veya işte daha büyük şeylerin, bilinmesi gereken şeylerin peşinde olmak demektir. Bazı insanlar da ancak bir şey anlam ve değerli buldukları şey için motivasyonu bulurlar. O şey için, onlar için bir anlamı vardır. Bunu yaparlarsa işte şöyle bir değer katmış olacaklardır. Manevi anlam, değer şeyi. Şimdi aslında motivasyonları biz tabii ayırdık birbirinden ama çoğunlukla bunlar daha girift iç içe beraber olabilir. Biri varken diğeri olmayacak değil, başat biri olabilir, diğerleri ona eşlik eder. Bir yerde başlarsınız, diğeri ona eşlik eder. Toplamında birçok insanda aslında o motivasyonun toplamından parçalar vardır. Ama şu açık, motivasyon olmaksızın insanı o harekete geçiren bir şey, büyük bir şey, önemli bir şey başarabilmek. Sıradan bir şey değil, yani rutin bir şey değil. Bugün göreviniz bir şey desiniz, bir dişli çarkı olan bir fabrikada çalışıyorsunuz. Göreviniz işte şunu şuradan alıp şu çiviyi şuranın içine sokmaktan ibaret bir şey ise, hani buradaki motivasyonunuz ekmek parası kazanmak düzeyinde bir motivasyondur. Ama daha başka bir şey yapmak istiyorsanız, daha büyükçe bir şey yapmak istiyorsanız, bu da saygıdeğer bir şey. Ama bu güçlü bir motivasyona sahip olmanız lazım ki sıradanın içinde özel bir şey, bir risk alarak bir şey yapabilirsiniz ve onun için çalışabilirsiniz.
Düşünseniz hocam, yani bugün bir insanı buradan alıp dünyanın öbür ucuna götüren işte yardım faaliyetleri, Afrika'da, dünyanın işte Moğolistan'ın bir ucunda buraya gitmek için, sanırım bunu mesela böyle bir iş yapmak için büyük bir motivasyona ihtiyacınız var. Öylesine bir iş olarak yapamazsınız bunu.
Tabii. Ya onu yapmak için, yani bir bilim insanını düşünün. Bir gün Harran Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda Türkiye'nin en fazla yayın yapan hocalarından Özcan Erel vardı. Hastanede nöbetçiyim, gece hastanenin sorumluluğu bana ait. Gecenin ikisi Özcan Erel böyle yarı uykulu, yarı gece kıyafetli halde hastaneden içinden laboratuvara doğru gidiyor. Benimle beraber çalıştığım, ilk dönemde beraber yayın yaptığımız bir abimiz. Özcan abi, ne yapıyorsun dedim. Hayrola, bu gecenin ikisinde nereye gidiyorsun sen bu halinde? Ya Medayim Hoca ya. Gece diyor uykuya dalarken aklıma bir şey geldi. Çok merak ettim. Dayanamadım, uyuyamadım. Geldim onu bir test edeyim. Ondan sonra gider uyurum. Bu adam Türkiye'nin en fazla yayın yapan adamlarından biri. Cumhurbaşkanımız ödül verdi ona. Çünkü ürettiği şeyler böyle patent içeren ürünler. Biyokimyacı yöntem geliştiriyor. O yüzden de yayınları en fazla bu atıf alan kişi o. Acayip bir merak duygusu vardı onda. Bir şeyi öğrenmek, anlamak, bilmek.
Uykusunu kaçıracak derecede.
Uykusunu gece kaçırıp gelip de gece 2'de hastanede deney yapacak kadar laboratuvarında bir adam. Bunlar işte motivasyon.
Evet.
Motivasyon bir şeye, anlamaya yönelik güçlü bir arzu duymak, öğrenmek arzusu duymuş olmak, bir şeyi başarmak, yapmak, bunu hayal etmek. Yani diyelim ki bu olmazsa bir şeyi bırakıyorsunuz. Motivasyonunuz, gücünüz yoksa bir şeyi bırakıyorsunuz. O motivasyon size hayal kurdurtuyor. Önünüze zorluk geldiği zaman inadına üzerine gidiyorsunuz. Bırakmanızı engelliyor. Motivasyon ne zaman yok oluyor? Mesela depresyonda yok oluyor.
Evet.
Bazı insanlar harekete geçmesi az oluyor, motivasyonları olmuyor gerçek hayatta ilgili. Bazı insanların daha güçlü motivasyonu. Hırstan daha değişik bir şey bu. Hırs bir daha kontrolsüz bir şey. Bunlar kontrollü şey ve verimli bir şey. Şimdi ikinci, bir ilk şeyiniz, motivasyonunuz güçlü şekilde var ise ama bir şekilde de yol ve yöntem bilmiyorsanız, nasıl çalışacağınızı bilmiyorsanız, çok fazla kürek çekiyorsunuz ama boşa kürek çekiyorsunuz. Yüzmenin kurallarını bilmiyorsunuz. Çok canla başla kollarınızı çırpıyorsunuz ama hareket edemiyorsunuz. Çünkü nasıl yüzüleceğiyle ilgili insanlığın ürettiği bilgiye sahip değilsiniz. Bu bir şekilde yöntemde, motivasyonla beraber yöntemde de ustalaşmak gerekiyor. Bu yöntemde ustalaşmak bir insanlığın o meseleyle ilgili şimdiye kadar oluşturduğu metotlardan haberdar olmak, belki bu ustalaşmak, hatta haberdar olmanın ötesinde o metotlarda ustalaşmak, biraz da kendinizin incelikli metot geliştirmesi demektir. Yani diyelim ki bir kitap yazmak işine koyulmuş birinin biraz kitap okuma bilmiş olması, kitapların nasıl yazılacağıyla ilgili bir şeye haberdar olması, kendisinde kendine özgü bir şey geliştirmesi gerekir. Yani nasıl yapılacağı ile ilgili bir metodoloji. Bazen diyelim ki ders çalışmakla ilgili, bir okul kazanmakla ilgili kişi güçlü bir motivasyona sahip olabilir. Ama çalışma usulleriyle ilgili de bir düzeyde bilgisi yoksa, bir metot geliştirmemişse bunu yapamayabilir. O yüzden metodun olmaması, tekniğin olmaması bir başarının önünde engel olur. Ama güçlü bir motivasyonunuz var. Buna da bir de metot eklediniz. Üstelik metotta ustalaştınız. Hatta bir yenilik kattınız buna. Kendinize özgü taraflar da kattınız. Aslında ikinci ayağı da oturtmuş olursunuz. Üçüncü ayak benim kanaatim bir hayatı organize edebilmek. Bir şeyi çok isteyebilirsiniz ama onun gereği gibi yapmazsanız olmaz. Mesela okul birincilerinin çok klasik bir şeyi vardır. Bu üçlü bir araya gelir. Tipik bir okul birincisi, okul birincisi olmak, başarılı olmak, notlarını yüksek tutmakla ilgili, kariyerde yüksek olmakla ilgili bir öz bilince sahiptir. Güçlü bir motivasyona sahiptir. Ders çalışma ile ilgili bir metodolojiye sahiptir. Nasıl çalışacağını biliyordur. Üçüncü olarak da hayatını bir okul birincisi olacak şekilde organize etmiştir.
Hayatını ona göre organize eder.
Yani yatışını, kalkışını, okulda bulma taraftan halini ona göre organize etmiştir. Yani mesela kampüste yatar kalkar. Ana vaktini, okul o işini ona göre ayarlar. Okulu mesken edinir. Dersleri ders edinir. Sınıfta oturacağı yeri seçer. Tersindeki bir öğrenci, diyelim ki okula gitmekle ilgili, dersleri, notlarını yüksek tutmakla ilgili, kariyerle ilgili bir motivasyona güçlü şekilde sahip değildir. Ders çalışmayla ilgili bir düzeni ve bir motivasyon süreci şeyi, metodolojisi yoktur. Son güne bırakır, başkalarının notları üzerinden çalışır. Mesela başarılı biri, bir kendi notları vardır. Kendi notlarının nasıl çalışacağı üzerine özetlemesi vardır. Ve bu hayatını da diyelim ki işte günde kaç saat çalışacaktır, ne zaman uyuyacaktır, ne zaman kalkacaktır, dersleri kaçırıp kaçırmama ile ilgili bir düzene, diğerinde okula gitmez, dışarıda bir hayat kurar, evde hayat kurar, son dakikacılık yapar, belki bitirebilir ama hani o başarıyı gösteremez.
Bir arkadaşımız vardı üniversitede, çok da severiz birbirimizi falan, işte bir gün halı saha maçı yapmayı planlıyoruz. Biraz spontan oldu. İşte o akşama işte ayarlar mıyız falan. Sordum işte ismini değiştireyim belki. Yani şeyse Ali dedik hani şey halı saha maçı var akşam falan. İşte yarın akşam oynar mısın gelir misin? Yarın akşam o saatte berberde olacağım. Ya da işte bir gün işte bir kafeye çağırdık. O bugün makale okumam lazım. Hayır. Yani bazen İşte hayır diyebilme, işte o şey planlayabilme çok önemli. Yani o da ona başarıyı, istikrarı getirdi. İşte Amerika'da doktorası vesaire. Yani belli bir şeyi var, bir disiplini var, bir hayatını organize etmişliği var. Neyi ne zaman yapacağı aşağı yukarı belli. Tabii bazen spontan olmak da iyi bir şeydir ama bir şeyleri başarmak istiyorsak da galiba organize olmamız lazım gerçekten.
Yok. Emek verilmeden başarının imkanı yok. Yani hiçbir şey rastgele, anlık bir şekilde olmuyor. Yani yeteneğiniz artı çalışma süreniz diye bir şey vardı ya. Evet. Ne iş yapıyorsan biraz hayatını ona göre organize edeceksin. Ama hani onun da bir dengesi olarak bazen bir iş için çok başarılı olacak şekilde hayatınızı organize edersiniz işiniz için. Ama ailenizi pahasına. Evet. Bu ideal bir organizasyon değil aslında. Evet. Belki sallapati hani 90 dakikaymış gibi bir sezonmuş gibi oynamayıp da şimdi aslında daha başarılı insanlar onu şey yapıyor yani bir maça çıkıp ölümüne oynamıyor 90 dakika gibi oynuyor bir sezon ayağı sakatlanmayacak gibi oynamayı planlıyor nerede duracağın nerede şey yapacağın gibi. Bunlar sanat işte ama sonuçta başarılı olabilmek için çok sayıda şey olabilir ama benim gördüğüm en güçlü blok bu üçü. Güçlü bir motivasyona sahip olacaksın, bir metodolojin olmuş olacak ve hayatını ona göre organize edeceksin. Ona göre organize etmediğinde birçok şeyi çok isteyebilirsin ama onu yapma şansın olmaz.
Evet. Bu üç faktörün de uyumu ve yine sizin tabirinizde yerli yerindeliği önemli. Bir de hocam, tabii anlamlı bir iş yapmak beraberinde aslında biraz da başarı ihtiyacıyla da ilgili bir şey. Yani hepimizin sanırım bir şeyleri başarma, ortaya koyma ihtiyacı var. Hatta çocuklar için bu göz önünde bulundurulduğunda işte 6-10 yaş arası mesela bir çocuk için işte o başarı duygusunun en çok tadılacağı, kendi başına ve arkadaşlarıyla birlikteyken bir şeyler başarma ihtiyacının olduğu, o gelişim modeline göre bazen başarısızlık ama çoğu zaman başardığı şeylerle beraber işte gelişiminin devam etmesine dair işte teoriler var. Bu her yaşta bir ihtiyaç gibi aslında. Bu başarı ihtiyacından da biraz konuşup öyle noktalayalım. İşte o işinde ustalaşmak neyin bize sağlıyor? Bu başarı ihtiyacında yeri neresi? Mutlulukta yeri neresi? İşte belki bizi dinleyenler hatırlayacaktır. İşte akış yaşantıları, o flow dedikleri, o akış yaşantılarının o burada payı nedir? Bu başarı direkt onu getirir mi? Bununla artık bağlayalım.
Şimdi başarı ihtiyacı, başarmak iyi bir şey. Yani bütün mutluluk modellerinde bir şeyi başarmış olmak pozitif bir şey. Hani hatırlarsan bizim travmatik anlarda başaramamak bir risk, başarmış olmak da çocuğun başarı kazanması, onun özgüvenini arttıran ve pozitif an olarak kalan bir şeydi hatırlarsan. O yüzden mutlulukla ilişkili bir şeyde ustalaşmak çok kıymetli bir şey. Yani bir şeyi usta bir şekilde yapmak, bir nevi ustalaşmak şu, zor bir şeyi, herkesin yapamayacağı bir şeyi yıllarca emek vererek, o işte zihnini, gözünü, elini, bütün beden duyumlarını, psikolojini ne optimal kullanarak o işi iyi yapabilme haline ustalaşmak diyoruz.
Bir de anlamlı bulursak o işi, yaptığımız evet. işi belki iki katına çıkıyor. Belki ustalaşma zamanını da aza indirebilir.
Ustalaştınız, anlamlı bir işte ustalaştınız. O iş sizin için bir... İster güzel vakit geçirme, isterse bir mesleğiniz aynı zamanda. O zaman işte akış yaşıyorsunuz.
Zevk,
akışta
zevk oluyor.
Tabii zevk oluyor. Akış oluyor, vecd hali oluyor o işi yaparken. Bu da sizin toplam mutluluğunuza çok önemli bir katkı sağlıyor.
İsterseniz bir simit yapın, simit fırınında, ister bir pide yapın. İsterseniz bir formül üzerinde çalışın. O işi eğer anlamlı buluyorsanız, ve işinizde giderek ustalaşıyorsanız bu sizin için hem zevk oluyor hem anlamlı bir iş oluyor. Dolayısıyla doğal olarak o başarı ihtiyacıyla birlikte yaşam memnuniyetini de arttıran bir şey haline geliyor. Buraya hocam bir nokta koymak durumundayız. Buradan sonra belki devam ederiz yine. Ama zamanımızın da sonuna geldik. Bu ustalaşmak, işte başarı ihtiyacı sık sık zaten yine gündeme getireceğimiz iyilik halinde varoluşumuzla ilgili o meselelerde karşımıza yine çıkacak gibi görünüyor. Ama vaktimizin de sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki programımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki programlarda, haftalarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.
Hayırlı akşamlar efendim.